Ayrım 36.
Unutmamak gerekir ki 17. yüzyılda Celali olayları yeni bir oluşumu başlatıyordu. Çöken merkezi otorite karşısında zorba, eşkıya, mütegallibe karakterli güç odakları yerel otorite konumuna geliyor ve bu otorite merkezi otorite tarafından benimseniyordu. Bu tür oluşumlar ise merkezi otoritenin vergi ve asker toplamakta işini kolaylaştırdığı için işine geliyordu. Bunun sonucunda zorba karakterli yerel güç ve otorite odakları ayanlık adı altında yasallaştırılıyordu. Merkezi otorite tarafından meşrulaştırılarak yerel gücü ve otoriteyi ifade eden mütegallib ve geniş aile oluşumları, başlangıçta rahatsızlık vermeyen disiplinli bir davranış tarzı sergiliyordu. Aynı süreçte Köprülüler ailesinin sadarette bulunması Arnavut sosyal modeli de denebilecek bu derebeyi ayan oluşumuna yeşil ışık yakıyordu. Zira Köprülülerin güç ve otorite anlayışıyla derebeyi ayan oluşumu tam anlamıyla örtüşüyordu. Üstelik Köprülü Mehmet Paşa'nın sadaret koşulu olarak öne sürdüğü mutlak otoriteyi tam kullanma yetkisi bu sosyal oluşumu padişah adına denetim altında tutan bir yapı sergiliyordu. Bir başka ifadeyle veya kısaca saltanat Osmanlı hanedanında mutlak otorite ve irade ise Köprülü ailesinin elinde bulunuyordu. İşte bu bağlamda Köprülü Sadaret ailesi Köprülü Sadaret hanedanına dönüşüyordu. Köprülülerin devlet içindeki konumu hem merkezdeki hem de yereldeki güçlü geniş ayan ailelerini şevke getiriyor, hem kıskandırıyor hem de iştahlandırıyordu. Arnavut toplumsal yapısının belirgin bir özelliği olan bu derebeylik anlayışı hızla Osmanlı mülküne yayılıp örnek alınıyor ve organize oluyordu. Diğer taraftan merkezde etkinliği bulunan bazı yerel güç odakları da sadaretin bir gün Köprülülere olduğu gibi kendi kucaklarına düşebileceğini ummaya başlıyorlardı. Fakat başlangıçta mutlak otoriteyi rahatlatarak güvenceye alan bu formül bir süre sonra iki koldan olumsuz gelişmelere neden oluyor, tahribat yaratıyordu. Merkez ve yerel tarafından benimsenen ayanlık oluşumu giderek soysuzlaşıyor, mutlak irade tarafından tanınan ayrıcalıklar kötüye kullanılmaya başlanıyordu. Bu soysuzlaşma yerel güç odağı konumunda bulunan ayanların hem kendi zorbalıklarına hem de merkezi otoriteyi paylaşarak meşru yasal soygunlara girişmelerine zemin hazırlıyordu. Bu uygulamalar 18. yüzyıl boyunca sistemleşerek tırmanıyor, 19. yüzyılla birlikte saltanat üzerinde kendi ipoteğini tesis edecek kadar ileri gidiyordu. Sultan II. Mahmud'un ayanlarla kanlı bir hesaplaşmaya girişmek zorunda kalması bu sürecin son aşamasını teşkil ediyordu. Bakınız Sikkesi Sultanlar E-Yayınları Murat Çulcu. Diğer olumsuzluklar ise doğrudan doğruya merkezi yönetim mutlak otorite bağlamında yaşanıyordu. Köprülüler ailesinin bir derebeyi veya ayan ailesi anlayışıyla sadaret makamını 30 yıl boyunca ipotek tekel altına alması, hem sadaret makamını elde etmek için geniş aileler tarafından sürdürülen rekabeti kızıştırıyor, hem de sonraki sadrazamlar bakımından olumsuz bir örnek teşkil ediyordu. Üstelik sadece olumsuz örnek oluşturmakla da kalmıyor, mafyoz toplum yapısının önemli bir göstergesi olan akraba, hemşeri, yoldaş, yandaş vesaire kayırmasını ve iç dayanışmasını da devlet yönetimi içinde kurumlaştırıyordu. Bu uygulamanın en belirgin icraatlarını ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa sergiliyordu. Köprülüler gibi Arnavut olmayan Nevşehirli İbrahim Paşa, Arnavut sosyal yapısı ve iç dayanışması bağlamında geniş aile, kabile, aşiret yapılanmasının bir yönetim unsuru olarak derebeylik, ayanlık oluşumunun ruh ve felsefesini dikkate almıyordu. Bu oluşuma şekilsel olarak yaklaşıyor, bir bakıma şekilsel taklitle yetiniyordu. Kan sudan ağırdır, yani akrabam yabancıdan daha güvenilir ve sadıktır anlayışı çerçevesinde hareket ediyordu. Bürokratik makamlara durmadan irili ufaklı akrabalarını tayin ediyordu. Fakat o akrabaları Arnavut ahlak ve hukuk anlayışını paylaşmadıkları için sadakat konusunda iyi sınav vermiyor, sadece çıkar ortaklığı yapmakla yetiniyorlardı. Bir Arnavut'un koruyucusuna karşı asla yapmayacağı bir şekilde Nevşehirli Paşa'nın akrabaları kendisine ihanet etmekten, komplo kurmaktan, entrika çevirmekten ve kuyusunu kazmaktan kaçınmıyorlardı. Bu nedenle sadrazamın yaptığı akraba atamaları bir çeşit adam kayırma, devlet olanaklarını dost ve akrabalara peşkeş çekme, yolsuzluk yapma ve aileye dayalı çıkar örgütü tesis etme görünümü kazanıyordu. Bu anlayış ise zaman içinde Osmanlı devlet anlayışı çerçevesinde kurumlaşarak adeta yasallaşıyor, en azından havas ve avam tarafından yadırganmıyordu. 19. yüzyılın başından itibaren güç odağı konumundaki geniş ayan ailelerinin devletten kısmen dışlanmasına karşın aynı ahlak anlayışını paylaşarak uygulamayı hüner sayan sıradan kimseler aynı yöntemleri benimseyerek sergilemekten kaçınmıyorlardı. Bu uygulama Ön Asya mafyoz toplum yapısının ve anlayışının ana ögelerinden biri haline geliyor, çağdaş yasaların suç saydığı yaklaşım alt kültürü paylaşan asosyal kitleler tarafından bal tutan parmağını yalar sözüyle gelenekselleştirilerek bir yönetim anlayışına dönüştürülüyordu. Devlet mekanizması içinde bürokratik makamlara akraba, geniş aile, kabile, aşiret mensuplarını atayarak yönetim içinde bunları bir çıkar örgütü gibi kullanma anlayışı sadece Osmanlı dönemiyle sınırlı kalmıyordu. 1923'ten sonra tesis edilen ve çağdaş ahlak, çağdaş hukuk anlayışına, zeminine dayandırılan devlet ve merkezi otorite tarafından da aynı umursamazlıkla benimseniyor, günümüze kadar da aynı etkinlikle varlığını koruyordu. Devlet yönetimini ve bürokrasiyi geniş aile, çıkar örgütü anlayışı içinde yönetmenin en çarpıcı uygulaması damat İbrahim Paşa tarafından şöyle gerçekleştiriliyordu. Sadrazam olacak kimselerin sıra savmasını beklediği ve kendi işine yarar adamları önceden arzu ettiği yerlere getirmeye çalıştığı, bir kısım mevkup ve mahbub, devlet ricalini de serbest bıraktırmak suretiyle kendisine muhit edinmek istediği anlaşılıyor. Patron isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 105. İbrahim Paşa bu politikasının bir sonucu olarak sabık defterdar Mustafa Paşa, Darüsade ağası Süleyman Ağa'nın katiplerinden bıyıklı Ali Ağa, baltacı Osman Ağa, Hattat Durmuşzade Ahmet Efendi, Osmanzade Ahmet Tayyip Efendi, Muhsinzade Abdullah Ağa, Hacı Mustafa Ağa vesaire gibi devlet adamlarını ya bırakıldıkları atıl durumlardan ya da tıkıldıkları zindanlardan alıp önemli görevlere tayin ettiriyordu. Böylece kendisi sadarete gelmeden devlet yönetiminde kadrosunu tesis ederek hazırlıyordu. Bu şahıslar itildikleri köşelerden veya konuldukları hücrelerden çıkarıldıkları için ister istemez kurtarıcılarına kendilerini borçlu hissediyor, sadakat ve bağlılık gösteriyorlardı. Damat İbrahim Paşa bununla yetinmiyor, iktidara gelmeden önce çeşitli yöntemler uygulayarak muhaliflerini ve istemediği şahısları devlet yönetiminden uzaklaştırıyordu. Bu uygulamayı ise özellikle sadaret makamına getirildikten sonra yoğunlaştırıyordu. İbrahim Paşa amaçladığı koşulları oluşturup geniş yetkilerle donatılma ayrıcalığını elde ettikten sonra sadrazamlık önerisini kabul ederek yönetimi ele alıyordu. Paşa uluslararası alanda barışçı bir politika izliyor, mesaisinin büyük bölümünü devleti ve ekonomiyi yeniden düzenlemeye ve derleyip toparlamaya sarf ediyordu. Bu çabaların da oluşturduğu sadık kadrolarına dayandırıyordu. Kendisine bağlı kadroları o denli koruyup kolluyordu ki 1718 yılından 1730 yılına kadar devlet yönetiminde dikkati çekici bir değişiklik meydana gelmiyordu. Örneğin Sadaret Kapıdağını Deryalık, Yeniçeri Ağalığı, Nişancılık, Sadaret Ketüdağlığı, Defterdarlık, Darphane Eminliği, Tersane Eminliği ve Matbah Eminliği gibi önemli ve stratejik makamlarda değişiklik yapılmıyordu. Buna karşılık daha çok valiler arasında tayinler ve atamalar yapılıyordu. İbrahim Paşa'nın bu politikası devlet erkanı ve ricali içinde ciddi ve derin husumetlere, düşmanlıklara, entrikalara yol açıyordu. Özellikle başkentteki geniş ve köklü ailelerin devlet hizmetinden dışlanarak kenara itilmesi, hatta merkezden uzak tutulması dikkati çekiyordu. Bu önemli ve köklü ailelerin başında da Arnavut kökenli Köprülüler geliyordu. Örneğin Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın oğlu Abdullah Paşa İstanbul Kaymakamlığından ayrıldıktan sonra 1702 yılında Hanya Valiliğine atanıyor ve o tarihten 1730 yılına yani Sultan 3. Ahmet'in hal edilmesine kadar başkentte görev alamıyordu. Abdullah Paşa'nın küçük kardeşi Esat Bey ise 1719 yılında sadrazam tarafından Edirne'ye çağrılarak kendisine vezaret veriliyor, buradan Eğriboz muhafızlığına gönderiliyordu. Köprülülerin ağabeyi olan eski sadrazam Numan Paşa da aynı süreçte Belgrad, Kıbrıs, İçel, Menteşe, Bosna ve Kandiye valiliklerinde bulunuyor, başkente dönemeden de yaşama gözlerini yumuyordu. Yine aynı aileye mensup olan Kara Mustafa Paşazade Ali Paşa ise Kapıdağını Derya Kaymak Mustafa Paşa'nın dayısı olduğu için arada sırada merkeze gelebiliyor fakat her seferinde kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar başkent dışında görevlendirilerek saraydan uzak tutuluyordu. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 107. Başkentte Arnavut usulü siyasi kan davası. Damat İbrahim Paşa kendi kadrosu dışındaki devlet adamlarını İstanbul'dan uzak tutmakla kalmıyor, bazen de öldürtüyordu. Örneğin sadarete getirilmek üzere İstanbul'a çağrılan Arnavut Halil Paşa Selanik'e sürülüyor, ardından da Kavala'ya sevk edilerek burada öldürülüyordu. Bu cinayet Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yaşamında yaptığı en büyük hatalardan birini oluşturuyordu. Zira Arnavut Halil Paşa Arnavutlar arasında son derece seviliyor, Arnavut dayanışması içinde destekleniyordu. Onun öldürülmesi Arnavutlar arasında Arnavutlara karşı gerçekleştirilmiş bir tecavüz veya açıktan bir saldırı olarak değerlendiriliyordu. Köprülü'den Bektaş Ağa'ya kadar devlet yönetiminde son derece kritik ve önemli görevler üstlenen Arnavutlar, sadece sadaret rekabeti nedeniyle Arnavut Halil Paşa'nın yaşamına son verilmiş olmasını ne kabullenebiliyor ne de affedebiliyorlardı. Sultan II. Mustafa'nın İstanbul'dan gelen kuvvetlere karşı direniş gücü hazırlarken 10 bin kişilik silahlı bir Arnavut birliği oluşturarak bu kavmin mensuplarına güvenmesi, Arnavutların saray nezdindeki durumunu pek açık bir şekilde gözler önüne seriyordu. İbrahim Paşa'nın buna rağmen İstanbul'daki sıradan Arnavutlarıyla hem Kapıkulu ocaklarındaki hem de devlet erkanı ve ricali içindeki Arnavutları başsız bırakmak düşüncesiyle bu cinayeti işlemesi, sadece Arnavutluk'taki kabileler, aşiretler, geniş aileler arasında değil, doğrudan doğruya İstanbul'un meydan ve sokaklarındaki Arnavutlar tarafından da adeta bir savaş ilanı gibi kabul ediliyordu. Hiç şüphe yok ki Arnavutlar damat Nevşehirli İbrahim Paşa'ya karşı Halil Paşa'nın kan davasını güdüyor, adeta bir akrabaları öldürülmüş gibi Dokakin kanunu işletmek için fırsat kolluyorlardı. Nevşehirli İbrahim Paşa'nın işlettiği cinayetler bununla kalmıyor, meydana gelen her katil vakası yeni bir huzursuzluğun nedeni oluyor, yeni husumet ve düşmanlıklara yol açıyordu. Başkentten uzak tutulan devlet adamları arasında Moralı Halil Paşa, Kayserili Osman Paşa, Canım Hoca Mehmet Paşa, Aşçı İbrahim Paşa, Reisül Küttab Kadri Efendi, Baş Mirahor Haydar Ağa, Hısım Mehmet Ağa gibi ünlü ve önemli devlet adamları da yer alıyordu. Bunlar etkili ve geniş çevreye sahip bulunuyor, sadrazama karşı yürütülen tezvirat ve propagandalarda da rol oynuyorlardı. Nevşehirli damat İbrahim Paşa kadro meselesine o denli önem veriyordu ki, sadarete tayin edilmesinden 4 gün önce husumet beslediği Şeyhülislam Abu İshak İsmail Efendi'yi azlettirerek Sinop'a sürdürüyor, yerine kendi koruması altındaki Yenişehirli Abdullah Efendi'yi tayin ettiriyordu. Nitekim bu Şeyhülislam 1730 yılına kadar makamında kalıyor ve değiştirilmiyordu. Paşa 9 Mayıs 1718 günü sadrazam oluyordu. Bu sırada devletin yönetim katları paşanın koruması altındaki devlet adamlarının eline geçmiş bulunuyordu. Şeyhülislamlık makamında Abdullah Efendi oturuyordu. Yeniçeri ağalığı bir kenara itilip unutulmuşken kısa sürede terfi ettirilerek yükseltilen Muhsinzade Abdullah Paşa da bulunuyordu. Defterdar Paşa'nın sürekli desteklediği Mustafa Paşa'ydı. Damadı Mustafa Paşa tevkilik yani nişancılık yapıyordu. Riyaset makamını paşanın en makbul adamlarından 3 anbarlı Mehmet Efendi işgal ediyordu. Rikab-ı Hümayun Kaymakamlığında Köprülüler ailesinden gelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın oğlu Maktulzade Ali Paşa görev yapıyordu. Maktulzade Ali Paşa Nevşehirli'nin damadı olan Kaymak Mustafa Paşa'nın dayısıydı. Kaymak Mustafa Paşa'nın annesi Viyana bozgunu nedeniyle katledilen Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kızı olduğundan paşanın kendisi de maktulün torunu oluyordu. Kaymak Mustafa Paşa aynı zamanda Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın damadıydı. Hiç şüphe yok ki Köprülü ailesi devlet yönetimine derinden nüfuz etmiş olduğu için bu etkinliğini hala sürdürüyordu. Hatta bu ailenin bir zaman Osmanlı hanedanının yerine kendi hanedanını egemen kılmayı amaçladığı bile söyleniyor, en azından dedikodusu yapılıyordu. Bu nedenle Sadrazam İbrahim Paşa doğal olarak en çok Arnavut asıllı Köprülüler ailesinden çekiniyordu. Nitekim saltanatı sırasında Numan Paşa, Esat Paşa vesaire gibi Köprülülerin evlatlarını başkentten uzak tutarken bu ailenin faaliyet ve eğilimlerini birinci elden ve son derece yakından izleyebilmek için de Merzifonlu'nun torununu kendi ailesine katıyor, onu elinin altında tutuyordu. Ancak Köprülü ailesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya uygulanan muameleyi unutmuyor, onu ölüme gönderen saray entrikalarını ve Osmanlı hanedanını kesinlikle affetmiyordu. Yine Sadrazam İbrahim Paşa'nın koruması altındaki makbul adamlarından biri de Bostancıbaşı Sivaslı Mehmet Ağa'ydı. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser sayfa 113. Başlangıçta her şey yolunda gidiyor ve Sadrazam önceden planladığı iç ve dış politikaları kolaylıkla uygulayarak başarılar elde ediyordu. Ancak aradan bir süre geçince güvendiği adamlarından bazıları tavır değiştiriyor, İbrahim Paşa'ya gizli ve açık muhalefet etmeye başlıyorlardı. Paşa'nın nüfuz ve otoritesini kıskananların başında da Bostancıbaşı Mehmet Ağa geliyordu. Mehmet Ağa görünürde sadrazamın makbul adamı olduğu için Sultan 3. Ahmet'ten de teveccüh görüyordu. Bundan yararlanan ağa akrabalarını devlet hizmetine sokarak kızla terfi ettiriyordu. Örneğin Nalbant olan kardeşini Rumeli Beylerbeyi, mehter olan kardeşini Cizye muhasebecisi, 14 yaşındaki oğlunu da Amasya valisi yapmayı başarıyordu. Devlet içinde nüfuz ve otorite kazanan ağa, mafyos ilişkilerinden aldığı güce de güvenerek etkinliğini arttırmaya çalışıyordu. Nitekim bir süre sonra 3. Ahmet'in kızıyla evlenmeyi ve padişaha damat olmayı, sadrazamın kızlarından biriyle oğlunu evlendirerek de akrabalık tesis etmeyi amaçlıyordu. Üstelik sadrazamın koruması altında elde ettiği imkanlar sayesinde pek çok kimsenin devletle olan işini hallediyor, bu yoldan şahsi nüfuz ve etkinliğini arttırıyor ve yaygınlaştırıyordu. Husule gelen bu hal ise ağayı boş bir gurura ve yersiz bir cesarete sevk etti. Nihayet bir müddet sonra kendini sadarete layık görecek kadar ileri gitti. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 114. Böylece dost görünen iki devlet adamı arasında gizliden gizliye bir husumet baş gösteriyor, her ikisi de birbirinin adeta kuyusunu kazmaya başlıyordu. Nitekim bir defasında İbrahim Paşa'nın adamları bir olaya karışıyor, Bostancıbaşı da kardeşine bu adamları dövdürüyordu. Fakat dayak yiyenler divana gelerek Bostancıbaşı'yı şikayet ediyorlardı. İbrahim Paşa da durumu eşi Fatma Sultan vasıtasıyla padişaha duyuruyordu. Böylece sadrazam padişahı Mehmet Ağa'nın aleyhine çevirmeyi başarıyordu. İbrahim Paşa bu durumdan yararlanarak Mehmet Ağa'nın adamlarının taşraya sürülerek İstanbul'dan çıkarılmaları konusunda bir padişah buyruğu alıyordu. Hemen ardından da Bostancıbaşı azledilerek Beylerbeyi'ndeki yalısında gözaltına aldırılıyor, ardından da kardeşiyle ve oğluyla birlikte Sivas'a sürgün ediliyordu. Mehmet Ağa ile işbirliği yapan defterdar Mustafa Efendi ise bu olaydan çok önce İstanbul'dan uzaklaştırılmış bulunuyordu. İddiaya göre defterdarı Bostancıbaşı ile işbirliği yapmaya, sadrazamın barışçı politikalar izlemesi neden oluyordu. Damat İbrahim Paşa Yeniçeri ağalığı konusunda da istikrarlı bir politika sürdüremiyordu. Paşa sadarete gelmeden önce bu makama Muhsinzade Abdullah Paşa'yı tayin ettiriyordu. Fakat bir yıl sonra 13 Ocak 1719 günü görevden alarak yerine Fındıkzade Ahmet Ağa'yı getiriyordu. Ahmet Ağa zamanında Niş ve Varadin karelerinde bulunan Ocaklılar ulufe nedeniyle ayaklanıyorlardı. Paşa bu nedenle ağayı Tekirdağ'a sürüyor, aynı yerde sürgünde bulunan eski ağalardan Mehmet Ağa'yı Yeniçeri ağalığına tayin ediyordu. Nevşehirli damat İbrahim Paşa ilginç bir atama politikası izliyordu. Paşa sadarete gelmezden önce akrabası olmayan fakat koruması altında bulunan devlet adamlarını köşebaşı makamlara tayin ederken, sadarete geldikten sonra bir müddet kullandığı bu ricali makamlarından uzaklaştırarak yerlerine ya akrabalarını ya da akrabalarının yakınlarını akrabalarını tayin etmeye başlıyordu. Örneğin Kapıdağ'ın Derya Hoca Süleyman Paşa vefat edince yerine canım Hoca Mehmet Paşa'yı getirmesi gerekirken böyle davranmıyordu. Denizcilikle hiçbir ilişkisi bulunmayan kendi damadı Kaymak Mustafa Paşa'yı bu makama tayin ettiriyordu. Tersane eminliğine de Kaymak Mustafa Paşa'nın yakın dostu Ümmetullah Sultan'ın kocası Sirke Osman Paşa'nın Kapıkötü dağısı Kıblelizade Mehmet Paşa'yı getiriyordu. Osman Paşa evlenirken sadıçlığını Kaymak Mustafa Paşa yapıyor, böylece aralarında ritüel akrabalık tesis edilmiş bulunuyordu. Sadıçlık için bakınız her sakaldan bir kıl. Yayınları Murat Çulcu. İbrahim Paşa kardeşi Halil Paşa'nın oğlu yani kendi yeğeni Ali Paşa'yı vezir yapıyor, damadı Kaymak Mustafa Paşa'dan boşalan nişancılığa tayin ettiriyordu. Ayrıca Ali Paşa'yı Ümmü Gülsüm Sultan ile evlendiriyor ve padişaha damat yapıyordu. Bununla da yetinmeyen sadrazam oğlu Mehmet Bey'i Atike Sultan ile evlendirerek vezir yapıyor, böylece padişah ile arasındaki akrabalık bağlarını daha da pekiştiriyordu. Paşa akrabalarını rical arasına sokmayı sadaretinin sonuna kadar sürdürüyordu. Ali Paşa'nın küçük kardeşi olan diğer yeğeni Mustafa Bey'i 3. Ahmet'in bir başka kızı olan Zeynep Sultan'a aday göstererek Rumeli payesiyle vezir yapıyordu. Paşa torunu Mehmet Paşa'nın kızını Aşçızade Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Emin Paşa'ya veriyor, genç damadı da divan katibi ve İstanbul mukataacılığı görevlerine getiriyordu. Eniştesi Ali Ağa'nın oğlu Mehmet Efendi'ye haraç muhasebeciliği görevini veriyordu. Bir başka yeğeni olan Mustafa Paşa'yı yine padişaha damat yapmaya hazırlanıyordu. Solak Mehmet Ağa adlı akrabası önce Bursa sonra da Kastamonu mutasarrıfı oluyordu. Bir başka akrabası İsmail Ağa, Selam Ağalı, Kapıcılar Kötüdağlı ve çavuşluk yapıyordu. Bu arada İstanbul'daki vezirlerden Kunduracızade, Silahdar Mehmet Paşa, Kapudan Hacı Ahmet Paşa, Sarı Mustafa Paşa, Abdi Paşa gibi bir kısmının da İbrahim Paşa'nın bacanağı olduklarını gözden uzak tutmamak lazımdır. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 118. Bunların arasında sadrazamın bacanağı olan Abdi Paşa'nın ayrı bir yeri ve önemi bulunuyordu. İleride geniş şekilde değinileceği gibi Abdi Paşa ile ocaklı zorbalar arasında karanlık ve ilginç bir ilişki söz konusuydu. 1730 yılına gelindiğinde askeri, siyasi ve ekonomik alandaki çeşitli yolsuzlukların ve olumsuzlukların yanı sıra devlet erkanı ve rical arasında meydana gelen anlaşmazlık, husumet ve düşmanlıklar da ortalığın karışmasında önemli bir etken oluşturuyor, rol oynuyordu. Özellikle sadrazamın yakın çevresi, adamları ve akrabaları arasında ortaya çıkan hem bu tür gelişmeler hem de mafyoz ilişkiler, rical ve erkan ile mafyoz zorba odaklar arasında tesis edilmiş olan münasebetlerin tırmanmasına ve yayılmasına yol açıyordu. Örneğin uzun yıllar aynı makamda kalan sadrazamın damatları, sadrazamın değişmemesi nedeniyle sadaret yollarının kendilerine kapandığını görüyorlardı. Bundan da endişe duyuyorlardı. Bunların arasında Kethüda Mehmet Paşa 1730 tarihine doğru diğer damatlara göre daha fazla ayrıcalık kazanıyordu. Kapudağ'ın derya Mustafa Paşa bu nedenle bacanağı Mehmet Paşa'nın aleyhine harekete geçiyordu. Sadrazamın damatları gibi Sultan 3. Ahmet'in diğer damatları da İbrahim Paşa'nın padişah üzerindeki nüfuzundan rahatsızlık duyuyor. Ona karşı tahammül gösteremeyecek kadar hazımsız davranıyorlardı. Böylece sadece rical ve erkan arasında değil, hanedan ve sadaret ile bağlantılı aile çevrelerinde de huzursuzluk belirtileri gözleniyordu. Aile içindeki husumet ve düşmanlıkların odak noktasında İbrahim Paşa'nın damadı, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın torunu olan Kapudağ'ın derya Kaymak Mustafa Paşa bulunuyordu. Aynı zamanda Köprülü ailesine mensup olan Kaymak Mustafa Paşa'nın hem kayınpederine hem de bacanağı Mehmet Paşa'ya karşı yürüttüğü mücadele, devlet ve mafya başlığı altında ele alınabilecek bir şekilde rical, zorba ilişkisini tesis ederek Ocaklı Külhan Bey'i egemenliğine zemin hazırlıyordu. Bilindiği gibi Viyana bozgunundan sonra Belgrad'a çekilerek yeni bir Viyana seferine hazırlanan Kara Mustafa Paşa sarayın içindeki çeşitli unsurlar tarafından kışkırtılan Sultan 4. Mehmet tarafından katlettiriliyordu. Fakat Sultan 4. Mehmet'i de Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa adeta akrabasının intikamını alır gibi sessizce ve kan dökmeden hal edip tahttan indiriyordu. Köprülüler ailesiyle Osmanoğlu hanedanı arasında cereyan eden bu olaylar devlet yönetimini derin bir şekilde etkiliyordu. Nitekim Sultan 3. Ahmet'in duyduğu rahatsızlık ve endişe sadrazamın Köprülülere karşı aldığı önlemlerle giderilmeye çalışılıyor. Bu durumda Kara Mustafa Paşa'nın torunu Kaymak Mustafa Paşa'nın gözünden kaçmıyordu. Mustafa Paşa, padişah ve sadrazamın bacanağı Kethüda Mehmet Paşa'yı kayırarak kendi önüne geçirme eğilimlerini aşırı hassasiyetle karşılıyordu. Mustafa Paşa ile Mehmet Paşa arasındaki bu rekabete dayalı husumet tüm devlet erkanını ve ricali etkiliyordu. Nitekim damatlarının arasındaki bu olumsuz tırmanıştan rahatsızlık duyan sadrazam İbrahim Paşa, ilişkileri yumuşatmak amacıyla Mustafa Paşa'nın kızı ile Mehmet Paşa'nın oğlunu evlendiriyordu. Ancak bu yumuşama yine de sağlanamıyordu. Bütün bunlara rağmen Kaymak Mustafa Paşa hala sadrazam olabileceğini düşünüyor, bu yolda yegane engel olarak da kayınpederi İbrahim Paşa'yı görüyordu. Nitekim büyük bir yakınlık ve borçluluk duyduğu kayınpederinden hızla uzaklaşıyor, giderek hırçınlaşıyor ve sonunda da onun ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüp bu yönde karar alıyordu. Patrona isyanı 1730, adı geçen eser sayfa 123.